Fidra Kahvesi'ne hoş geldiniz. Bugün 2000'ler maratonumuza diyeyim. Devam ediyoruz. Hatırla Sevgili gibi ikonik bir diziyle. Gerçekten ben çok heyecanlıyım. Yani nasıl anlatsam bilemiyorum. Böyle ortaokulda her Hatırla Sevgili bölümünden sonra servise sabah binip ilk iş yanımdaki en yakın arkadaşımla böyle okula gidene kadar dizinin analizini yapardık ve böyle hayatta yani en sıcak anılarımdan biridir diyebilirim. Bugün Hikmet Hanım ve Süreyya'yla'yız. Servet bir akademik toplantı için uzaklarda. Bizi arada story paylaşıyor Fidra hesabından.
Onun için mi acaba?
Şimdi gerçekleri söyleyelim. Kaçtı. Bölümden kaçtı. Gelmek istemedi, denk getirdi bu haftaya.
Yani mutlu olduğunu söylemişti geçen hafta Avrupa Yakası bölümümüzde Hatırla Sevgili'yi izlemek istemediğini. Kendisini saygıyla, sevgiyle ve dışlayarak anıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi sanırım Hikmet Hanım da benim gibi Hatırla Sevgili'yi izlemiş, sindirmiş, sevmiş, ağlamış, onunla yaşamış bir arkadaşımız. Süreyya aramızdaki yeni şey diyeceğim, rekrut nasıl çevirebilirim acaba?
Yani bilemiyorum. Fan Club'a yeni geldi.
Aynen, Fan Club'a yeni geldi. O yüzden ben öncelikle daha böyle derin konulara girmeden önce Süreyya'nın izlenimlerini sormak istiyorum. Buyurun efendim.
Tabii, yani bence Fan Club'a girdim diyebilirim. Başta hani çünkü şeydim, acaba nasıl bir dizi falan. Çünkü potpourri yaptığımız bir bölüm vardı önceki zamanlarda. Böyle her diziyi biraz konuşuyorduk. Ve hatırlıyorum Hikmet Hanım'ın şeylerini, Hatırla Sevgili'yi ne kadar sevdiğini falan anlatıyordu. Ben gerçekten beğendim. Hatta sen ağlamaklı, hani ağladığımız, beraber sohbet ettiğimiz dedin ya. Bugün ben mesela 11. bölüme de baktım, 12. bölüme de baktım. Ağladım yani, hani tutamadım. Böyle hüngür hüngür bir ara şey oldum, hani çok etkilendim gerçekten. Beklemediğim bir şeydi bu. Ve hatta anneme sordum. Ya dedim, anne biz neden Hatırla Sevgili'yi izlemiyorduk dedim. O da şey dedi, hani biz dedi o dönemleri yaşadığımız için hani tekrar o sahneleri, o dönemi izlemek bana şey geliyordu dedi. Yani yorucu geliyordu dedi. O yüzden biz ona bakmadık, izlemedik o diziyi falan dedi böyle. Ondan sonra ama ben açıkçası baktığım için memnunum. Hatırlıyorum hatta Ahmet mi Necdet mi, iki fan, iki ayrı grup vardı galiba. Ahmetçiler, Necdetçiler. O konuda da birazcık fikirlerimin belirdiğini düşünüyorum açıkçası. Memnunum ama çok etkilendim. Hani öğlen izlerken 11. bölümü bayağı duygusal bir şeyden geçtim yani, süreçten açıkçası.
Çok mutluyum senden bunları duyduğum için ve Ahmetçiler, Necdetçiler tabii ki de geleceğiz birazdan. Ama Hikmet Hanım, sen nasıl hissediyorsun? Nostaljik yolculuğumuz hakkında. Çünkü çok yani şey, Süreyya konuşurken biz arkada tezahürat yapıyorduk sessiz bir şekilde. Hani oley sevdiği, oley falan.
Ya benim de uzun zamandır kaydetmeyi istediğim bir bölümdü bu açıkçası. Hatırla Sevgili'yi tekrar izlemeye başladığımda bazı sahneleri böyle an be an hatırladığımı, bazı sahneleri ya da bazı hikayeleri de tamamen zihnimin sildiğini ve sıfırdan izlediğimi fark ettim. Mesela Yasemin'in Necdet'e Ahmet'e aşık olduğunu söylediği o bank üzerindeki sahneyi çok hatırlıyormuşum ama Necdet'le Yasemin'in evlendiği sahne yok bende. Yani o şey, Ahmet şeyden, parmaklıklardan onlara bakıyor, Yasemin diye bağırıyor. Ora tamamen gitmiş mesela böyle. O yüzden izlerken çok şey oldum. Hem bir yandan nostalji yanımı pekiştirdi, hem de o şaşkınlıklar merak ettirdi. Bir sonraki bölümde ne oluyordu ya falan diye, böyle hafızamı tazelemek açısından. Biz de dediğin gibi şey yapardık, çocukluğumdaki yerini düşünüyorum. Sınıf arkadaşlarımla, en yakın arkadaşlarımla cuma günleri birimizin evinde kalırdık. Ya her hafta ya iki haftada bir böyle bir şey, yatılı programı yapardık. Ve bunun en büyük amacı beraber bir arada Hatırla Sevgili'yi izlemek olurdu.
Harikaymış yalnız, çok kıskandım. Şu an.
Onlarla izleyemediğimiz zamanlarda da annemle babamla izlerdim ve annemle babamla izlemem tecrübesi de çok farklıydı. Onun hakkında uzun uzun konuşmak istiyorum bu bölümde. Öyle, şimdilik diyeceklerim bu kadar yani.
Evet, yani büyüklerle izlemek ilginç bir şey. Benim mesela anne babam izlemezdi ama babaannem de denk geldiysen mesela şeyi hatırlıyorum yani. Özellikle bu Deniz Gezmiş'le ilgili bölümlerde bir detay olduğu zaman ya da onu anımsatan karakterler olduğu zaman ondan ne kadar etkilendiğini, gencecik çocuklar gitti falan diye böyle tekrar tekrar söylediğini hatırlıyorum ben de. Ki şimdi babaannem yani hani böyle bir sol davaya yürek vermişlikle değil, hakikaten o dönem bütün bunlara şahit olmanın bile ne kadar travmatik olduğunu o tepkilerden anlayabiliyor insan. Yani özellikle biz de küçüktük nispeten bu Hatırla Sevgili yayınlandığında. Girelim yani. Konuyu bilmeyen varsa arkadaşlar diyormuşum. Yani herhalde en büyük şey iki aileyle başlıyor aslında. Adnan Menderes'in yanında milletvekili olan Demokrat Partili bir babanın kızıyla. Daha sonra bu yasada mahkemelerinde savcı olarak bulunacak Gürsoy ailesinin yakışıklı, yurt dışında eğitim almış, başarılı avukat, hukukçu işte neyse oğulları Ahmet arasında filizlenen aşk ve bunun aslında aileleri etkilemesi dışında bence o aşkın bu ailelerden ve bu siyasi atmosferden nasıl etkilendiğini gösteren bir dizi. Öyle başlıyor en azından. Çok fazla, çok güzel, çok derin karakterler var. Yani yan karakterleri unuturuz. Bu bölüm sadece aşk üçgeni konuşuruz diye biraz ödüm patlıyor. Ama dinleyicilerimiz de takdir eder ki gerçekten 1,5 saate sığmayacak bir dizi. Ama ben önce Yasemin'in aşkından başlamak istiyorum. Siyasi konulara birazcık sonra girelim istiyorum. Çünkü diziyi 16-17 yaşında bir kızın ben artık büyüdüm, yıllardır içimde büyüttüğüm aşkım da geri döndü bakış açısıyla izliyoruz. En azından ben küçükken Yasemin bana küçük gelmiyordu, o yüzden onun o büyüdüm tavırlarıyla çok özdeşim kuruyordum. Daha sonra yetişkinken diziyi tekrar baştan sona izlemiştim ve tabii ki farklı dinamikler hakkında farklı şeyler hissediyorum ama siz ne hissettiniz? Ya özellikle hani bu ilk bölümlerde işlenen aşk hikayesi sonra başka şeye dönüşüyor ama ne düşünüyorsunuz bu Ahmet, Necdet, Yasemin, Yasemin'in günlüğü, Michel?
Birazcık aslında şeyi de şimdi şöyle, ben baştaki bölümleri ve işte biraz daha bu Adnan Menderes dönemi, işte idamı vesaire, o dönemki hani bölümleri izlemiş oldum. Açıkçası hikayenin nasıl geliştiği hakkında galiba biraz bir fikrim var ama birazcık daha detaylandıralım mı? Herhalde Yasemin normalde Ahmet'i seviyor, Necdet Yasemin'i seviyor fakat Yasemin onu friendzone'luyor bildiğin. Daha sonra sanırım birlikte oluyorlar artık Ahmet'le Yasemin. Bu sürecin nasıl gelişeceği hakkında çok bir fikrim yok. Hatta hamile kalıyor Ahmet'ten. Fakat daha sonra bu babasının işte idam edilme durumu, işte mahkemesi, hatta babasının bu yasada mahkemelerine rol alması, işte bu kararla ilgili bu içine yer almasından dolayı araları açılıyor. Ve hamile olmasına karşın sanırım Ahmet'in haberi de yok. Ayrılıyorlar. Daha sonra Necdet'e mi şey yapıyor Yasemin? Ve onunla öyle mi evleniyorlar? Nasıl oluyor o süreç?
Hayır. Şöyle oluyor. Necdet Yasemin'in hamile olduğunu öğrenince onun işte reputasyonu zarar görmesin diye şey yapıyor. Ben seninle evlenirim, çocuğuna da babalık yaparım, istediğin süre evli kalırız falan gibi böyle ona bir açık çek veriyor. Yasemin de önce kabul etmek istemiyor ama tabii ki sonra kabul ediyor. Hızlıca evleniyorlar. O sırada babası da hapiste falan. Zaten Ahmet'in hapiste onun evlendiğini görme sahnesi de o sebeple oluyor. Babasının avukatlığını yapıyor diye hatırlıyorum o dönemde Ahmet. Kendi ailesiyle de arası açılıyor yani.
Neyse, evet bak. Evet, o evet, şey düşüklerin yani. Avukatları grubunun içinde.
Yani o böyle bir dinamik var ama bir yandan da
düşükler.
Ahmet'in annesi Selma onların görüşmesine engel oluyor. Yasemin'in hamile olduğunu söyleme döneminde işte şu an ortam çok gergin, ortalığı karıştırma falan moduna giriyor. Ve Yasemin Ahmet'in onunla görüşmek istemediğini zannettiği için kendini bir manada hani kullanılıp bırakılmış gibi hissediyor. Artık aşkına karşılık bulamadığını düşünüyor. Bir de kavga etmişlerdi galiba o arada.
Ama Yasemin'in annesi de orada kritik bir rol oynuyor. Sadece Selma değil ki, ben en nefret ettiğim karakter Selma olabilir çünkü dizide. Yasemin'in annesi de Ahmet'in Yasemin'e yazdığı "beni bekle, işte bu Amerika'daki otelin numarası bilmem nesi, babamı tedaviye gidiyoruz ama geleceğiz" falan gibi böyle bir mektup yazmıştı. Onu saklıyor ve yıllarca kızına göstermiyor mektubu.
Anladım.
İki kaynana diyeceğim yani.
Aynen.
Hiç sevmediğim tabiri ama gerçekten bu aşkın dibine kibrit suyu döküyorlar. Necdet de büyük tartışma konusu. Kimilerine göre fırsattan istifade ediyor. Kimilerine göre Yasemin istemem yan cebimine koy yapıyor. Necdet'ten istifade etmiş oluyor bu durumda. Bir şekilde evleniyorlar. Yasemin şöyle bir şart koşuyor ama ona. Bir gün birine aşık olursan hani boşanalım. O zamana kadar evli kalalım. Hani bizimki gerçek bir evlilik değil. Sen yarın öbür gün gerçek bir evlilik yapmak istersen ben buna okeyim diyor. Ve bu şartla evleniyor. dinliyorlar. Zaten dizi kısa bir süre sonra geleceğe gidiyor aslında. Böyle bir yalan olmasın ama 20 bölüm sonra falan, yani bütün bu siyasi gerilimler, işte sahte evlilik falan oluyor. Sonra Yasemin'in kızı 4-5 yaşına geldiği zamana gidiyoruz bir anda. Sonra işte başka karakterler de girmeye başlıyor. Küçük karakterler büyüyor ve Deniz Gezmiş'le tanışıyorlar o küçük karakterler. Yani şöyle diyebiliriz sanırım. Şimdi bir kronolojik şey var. Bu yasada mahkemeleri Menderes'in düşmesi ile birlikte başlıyor dizi. Daha sonra darbe öncesi gergin döneme gidiyor. O arada küçük çocuklar büyük genç olmuş oluyorlar ve bu gençler üniversitede sol örgütlülerde örgütlü bir şekilde aktif rol alıyorlar. Hani bu büyüklerin o zamanlar ortalık çok karışıktı dediği şeylerin ortalığı karışıklığına katkıda bulunan ve aynı zamanda bunun ceremesini de çeken, ciddi devlet şiddeti de gören karakterleri canlandırıyorlar. Ve onlar üzerinden biz daha kilit karakterleri görüyoruz. İşte Deniz Gezmiş falan gibi. Bir de hayal ürünü ama işte mesela gazetecileri temsilen Sevim Gürsoy. Sevim'in işkence görmesi, Sevim'in böyle başta çok
bu tür şeyler elim aşalı, var yani.
Evet evet çok sert şeyler var yani, elim aşalı bir hani böyle... gazeteci sevmiyor muhafazakarlarından, gerçekten böyle kimse konuşmazken bir şeyler yazdığı için sürekli başına belaya sokan, işkence gördüğü için böbrekleri iflas eden, çok ciddi sağlık sorunları olan falan bir mesela hikayesi akıyor. O arada Yasemin'in dayısı Mehmet'le aşık oluyorlar, evleniyor falan. O da eski bir asker. Ona çocuk evlat ediniyorlar. Bir tane kimsesiz bir çocuğa sahip çıkıyorlar falan. Hani mesela sadece Sevim Gürsoy üzerinden böyle bir hikaye var yani. Bu yan karakter.
Çok derin ya. Şimdi düşünüyorum hani izlediğimiz başka... hani 90'lardaki gibi neredeki dizilerde bu kadar farklı farklı, hani sen dedin ya yan karakterleri unutmamak, yani bahsettiğin Sevim Gürsoy'un o yan bir karakter olmasına rağmen hikayesi çok derin. Yani bu kadar derinleşebilen, siyasi şeyi anlatabilen başka ne kaç dizi var bilmiyorum açıkçası. Çok enteresan. Peki son bir şey sorayım. Yasemin daha sonra Necdet'ten nasıl ayrılıp, herhalde Ahmet'le birlikte oluyor tekrardan onlar. Olmuyorlar mı? Rüyasında falan mı?
Yani en sonunda sanki öyle bir şey var. Hikmet Hanım anlatmak ister misin? Hatırlıyor musun?
Ya ben şöyle hatırlıyorum. Çok fazla özet oldu ama bence Süreyya'nın bu genel hatlarıyla bilmesi değerlendirme günümden önce önemli. Ahmet şehir dışında böyle bir kaymakam falan gibi böyle yıllarca hizmet ediyor.
Çalı kuşu oluyor.
Aynen, çalı kuşu male edition. İşte gidiyor orada, yıllarca görmüyor bunları falan. Ondan sonra geri geliyor, Rüya'yı fark ediyor. Aa keşke Rüya benim kızım olsa diyor. Sonra Rüya'nın aslında kendi kızı olduğunu fark ediyor. Öyle olunca o aşkla yıllardır beklediği Yasemin'e bir anda öfke duymaya başlıyor ve işte bunlar mahkemelik falan oluyorlar. Rüya'nın şeysini üzerine geçirmek istiyor, işte benden sakladığı çocuğumu falan diye. O ara bayağı ipleri kopuyor Yasemin'le Ahmet'in. Bu arada da Necdet'in hayatına başka bir kadın giriyor. İlk defa Necdet Yasemin'den sonra aşık oluyor ama aşık olduğunu da farkında değil. Hani kızı birazcık harcıyor yani, hani ilk başlarda. Ben çok şey modundaydım, böyle güzideciydim yani o bölümleri izlerken çok üzülüyordum.
Ay ben de ya.
Neyse sonunda mutlu son. Yasemin Necdet'in güzideyle bir ilişkisi olduğunu öğrendiği zaman ayrılalım, kesinlikle boşanalım falan diye ısrar ediyor. Boşanıyorlar ve işte en sonunda yine Ahmet'le Yasemin bir araya geliyor. Necdet'le Güzide bir araya geliyorlar. Bir şekilde mutlu son gibi oluyor yani. Ama o arada da Rüya annesiyle babasının bir araya gelmesini hazmedemiyor. Biraz o ergenlikler bilmem psikolojik destek alıyor falan filan böyle. O arada diğer aileler, ay biz bunlara ne yaptık bak görüyor musun? Bizim yaptığımız şeylerin ceremesini minicik çocuk çekiyor. Yıllar sonra mutlu olamadı hala evlatlarımız falan diye. Onlar bayağı bir gelip özür diliyorlar yaptıkları işlerden ötürü. Öyle bağlanıyor. Anladım. Yani onların hikayesi.
Anladım. Teşekkür ederim. Ayrıca benim gibi izlemeyenler, izlememiş olanlar da olabilir, hatırlamayanlar. Bence özet o açıdan da iyi oldu.
Şimdi yüreğime bıçak bir sahneyi anmak isterim Güzide demişken. Bir yerde Necdet artık Güzide'nin kendisine aşık olduğunu biliyor vesaire ve böyle ona karşılık veriyorum ama tam da veremiyorum gibi bir durumdayken Teo'yla dertleştiği bir sahne var. Hiç unutmuyorum. Bakın arkadaşlar, ben buraya gelmeden izlemedim bu arada. Yıllar oldu. Yani neredeyse 8-9 sene olmuş olabilir bir daha baştan sona izlemeyeni. Ama hiç unutmadım o sahneyi. Diyor ki birinin seni sevmesi çok güzel bir şeymiş. İnsan merak ediyor. Yasemin tarafından böyle sevilmek nasıl olurdu diye. Hani Güzide'den gördüğünü Yasemin'den ya görseydi. Ama ben burada Güzide'ye üzüldüm yani. Hani
evet, bence de.
Çünkü Yasemin'le Necdet belki ne bileyim çıksalardı ve o ilişki bir şekilde olmasaydı bu ukdeyle kıyaslanmamış olacaktı. Hani hiç olmamış bir şeyle kıyaslanmak bence çok ağır bir şey. Çünkü bir gerçek bir ilişkinin her zaman daha işte sorunları olur. Ki bunu Ahmet Yasemin ilişkisinde bile yaşlı demeyeyim de daha böyle orta yaşlı hallerinde görüyoruz yani. Hani. O benim çok üzmüştü. Ben şimdi biraz konuları başa bu özetlerden sonra çekmek istiyorum. Ahmetçilik, Necdetçilik meselesine gelmek istiyorum. Ama müsaadenizle hani şu eksenlerde bence bir değerlendirelim. 1. Ahmet'le Yasemin'in arasındaki yaş farkı ve Ahmet'in Yasemin'i fark etmesi hikayesine değinmek istiyorum. 2. Ahmet'le Necdet'in arkadaşlığı ve Yasemin'e olan aşklarının orada yarattığı dinamik. Ve 3. olarak da Yasemin mi Necdet'e haksızlık etti, Necdet mi Yasemin'e haksızlık etti? Hani bu evlilik kime iyi geldi, kime kötü geldi? Bunları konuşmak istiyorum.
Bir de ikisi birden Ahmet'e mi haksızlık etti? Yıllar sonra tekrar
yani çocuk beliren. Üzerinden evet.
Ben aslında başta hani izlerken ilk bölümlerde Okan Yalabık'ın hani zaten gençlik halleri vesaire önceden de böyle denk geldiğimde hani o oyuncuyu gerçekten beğeniyordum. O yüzden bende Necdet'in bıraktığı ayrı bir izlenim var. O yüzden başta böyle gerçekten Necdetçi bir Süreyya vardı. Fakat daha sonra şeyi fark ettim. Yani bu aslında hala Necdet'e karşı olan tutumumu çok değiştirmedi. Hala galiba onu daha çok seviyorum Ahmet'e göre. Ama Ahmet'in İşte daha hani zaman içerisinde izlediğim bölümlerde görüyorsun ki çok daha idealist bir çocuk. İşte bu dediğin de çalık şu vesaire işte hani davalarda yer alması falan. Takdirimi topladı yani o karakter açıkçası ve şeyi düşünüyorum. Hani sanki böyle kader hani tırnak içerisinde ağlarını öyle bir örmüş ki hani zaten Ahmet'le Yasemin böyle bütün yaşananlardan dolayı birbirine bir itilip bir çekiliyor. Bir itilip bir çekiliyor. Yani Necdet gerçekten orada bir yan karakter gibi kalıyor ve hani bu hikaye sanki Yasemin ve Ahmet üzerinden zaten aşk hikayesi devam edecekmiş şeyini izlenimini veriyor açıkçası. Ama hani ben her ne kadar evlenmesinin Necdet'in çok tamam hani insanlar böyle başta hani şey gibi işte ne güzel hareket işte hani kızla evlendi falan gibi hani başta böyle algılamamız gerekiyor ama bilmiyorum hani gerçekten öyle bir şey yapmasına gerek var mıydı, yapmalı mıydı, kendini o şekilde hani feda etmeli miydi o durum için? Çok emin değilim açıkçası. O yüzden çok bana doğru gelmiyor yaptığı şey. Hatta galiba Yasemin'i de Yasemin'i sevmiyorum galiba. Yani neden bir ona sonra ona dönüp onunla evleniyorsun? Hani bilmiyorum çok belki çocuk aklından olabilir. Yaş farkı dedin ya yaş farkını çok kestiremiyorum ben ikisi arasında ama hani gösterilen şeye göre en az bir 7-8 yaş var gibi mesela Ahmet'le şey arasında.
Çok daha fazla var. Ahmet
öyle mi?
Doktorasını falan bitirip geliyor yani 30'una yakın 30'larda. Geliyor. Ha. Yasemin 18'ine girmiş oluyor o zaman.
Bayağı yaş farkı
zaten
varmış
hakikaten. Zaten ilk başta ciddiye almıyor yani hani o ilk sahnelerde Yasemin'in o eteğini sallaya sallaya at kuyruğuyla dolaşması daha üniversite sınavına yeni işte şey olmuş kabul almış sanat akademisine falan ya da yüzme yarışına katılan ideal genç kız o, bütün o hikayeler yani Yasemin'in ne kadar Lolita bir tip olduğunu bize göstermek için aslında birazcık orada bir şey var, çirkinlik var yani hani. Eğer Ahmet bu ilginin farkında olmuş olsaydı ve aralarında bir ilişki yani ilişki derken hani bir şakalaşma, fazlaca bir arkadaşlık olmuş olsaydı, Ahmet yurt dışında olmamış olsaydı hani grooming dediğimiz şey var ya yani minor yaşı küçük birini yaşı küçükken ileride olma potansiyeli olan bir ilişki için biraz işte şey yapmak.
Hazırlamak.
Tavına getirmek diyelim yani hazırlamak ve onu kullanmak sonrasında o ilişkiyi. Hani öyle bir şey yok çok şükür ki hani o açıdan bence
doktora yaptığından emin miyiz ya?
Ya akademik bir sebeple yurt dışında kaldığını biliyorum.
Hani lisans okumaya gitmiş olabilir mi diye kurtarmak
lisans
istiyorum.
Lisans değil yok daha büyük yani çünkü ya evet yaşı büyük diye hatırlıyorum Hikmetciğim seni üzmek istemiyorum ama hani çok creepy değil. Bence oradaki creepy olan şey Ahmet'in Yasemin'le ilk yalnız kaldıkları zamanda kendi nişanlı olmasına rağmen kızıyla dans ederken saçını falan koklaması ve böyle hani onun kendisine olan ilgisini fark ettiğinde hani bir ergen kız beni sevmiş değil de sen beni nasıl gördün böyle? Bana nasıl böyle bir aşk büyüttün? Hani biraz gerçekçi değil demek istemiyorum ama yani orada bence ürkütücüleşiyor Ahmet'in böyle hani kendini o ilahlaştıran aşkı görünce bayağı sevdiği, birlikte olduğu, yurt dışlarından getirdiği ve hani hayatını birleştirecek kadar aklıyla, kalbiyle bir karar aldığı Michelle'i şak diye bırakması yani bir red flag yani gerçekten.
Orada işte Ahmet mesela aşk Yasemin'e değil de böyle büyük bir aşk hikayesine tav oluyor ilk başta. Yani onu şey yapan arzu nesnesi onun orada Yasemin'den ziyade o hikayenin estetikliği gibi geliyor bana. O yüzden
ben de çocukken galiba Ahmet'ten acışırı derecede tiksinmemin sebebi buydu. Şimdi geri dönüp bakıyorum. Özellikle yönetmen bilerek mi yaptı bunu? Çünkü bilerek yaptıysa çok yanlış bir şey. Yani insanların Ahmet'le Yasemin'i sevmelerini ve bu hikaye, sonuçta hikayenin en ortasındaki aşk şeyse bu, çifti bu. Bu hikayenin devamı için insanların böyle bir şey yapması da destek vermesini istiyorduysa neden Ahmet'in sesini öyle çok davudi, böyle derin ve şeyinkini de Yasemin'inkini de yaptı. Yani o ikisinin sesleri arasındaki o şey, aralarındaki yaş farkını sanki böyle 5-10'dan 25'e 30'a falan taşıyan bir ve insanı gerçekten çok rahatsız eden, ben şu anda çirkin bir şey mi izliyorum falan hissiyatı yaratan bir dinamik oluşmuş yani.
Bu Kurtlar Vadisi'ndeki ana karakterin ismi neydi ya?
Necati Şaşmaz mı?
Necati Şaşmaz da şey, rolünün ismi.
Polat Alemdar'ın sesi
Polat
değil
Alemdar. Mi o? Evet. Evet aynen. Yani o dönem o ses çok meşhurdu. Polat Alemdar'da kullanıldı, onda kullanıldı, sonra başkalarında, hani böyle herhalde o karizmatik tırnak için hani o sesten dolayı. Her hatırlıyorum ben yani, başka karakterlerde de vardı o ses.
Ama Ahmet'i canlandıran karakterin gerçek ses tonu gerçekten o role uygun değil. Yani orada bir dublaj çok iyi bir karar olmuş kesinlikle. Ama diziye etkilerdi yani.
O zaman neden Beren Saat'i öyle çocuk gibi konuşturdular? Yani Beren Saat de normalde konuştuğu gibi konuşmuyor. Mesela herkesle konuştuğu ton farklı, Ahmet'le konuştuğu ton farklı Beren'in yani.
Benim anladığım şu. Dizi ilk başta hep o zamanda kalacakmış gibi başlıyor ve çok hızlı bir şekilde 5 yıl atlıyor. Sonra bir daha bir 5 yıl atlıyor ya. Hani bu karakterleri olabildiğince genç başlatmak. Ama Ahmet'in de bir şekilde bütün o siyasi olaylarda kariyerinde biraz saygınlığı olmuş bir yerde olmuş olması gerekiyordu. Bir de bence yani 2000'lerde ve daha öncesinde, yani Türk filmlerine bakarsanız 20 yaşındaki kıza 45 yaşında adam aşık oluyor ve biz onları şey yapıyoruz, kutluyoruz böyle, hani bu normal ve bu güzel ve bu arzulanan bir şeymiş gibi. Hani o genç olmak, masum olmak, bence burada böyle Yeşilçam havası katmak için de Yasemin'i ilk başta aşırı aşırı genç yaptılar. Sonra hızlı bir şekilde o da böyle hani işte sanat akademisinde hoca oluyor falan. Hani bence onu hızlı dönüştürdüler.
Evet, ama üniversiteye bence de girdikten 6 sene sonra ders veriyor olarak görüyoruz kızı, yani hani şey, master'ını evet, bile tamamlamamış oluyor olması lazım o esnada.
Ben ama şeyi de belirtmek istiyorum, şimdi konuşurken aklıma böyle bir sürü flashback canlandı. Şimdi Ahmet karakteri böyle ailesinden destek gören, sen ne yaptığını bilirsin, sana şu an katılmasam da aşırı saygı duyuyorum falan, böyle bir ortamda büyümüş bir karakter. Necdet mesela babası tarafından sürekli azarlanan ve sadece ve sadece pastanede babasının yani devamını getirmesi beklenen, kendi girişimini kurması vesairesi gibi şeylere hiç önü açılmamış ve aslında okutulmamış bir karakter. Bu bence çok önemli bir dinamik. Yani Necdet niye Yasemin'e açılamıyor mevzusunda da, hani bunu geriye dönük bakınca aa oldum. Ve yani kendini sevgiye layık görmemesi de direkt ailesiyle olan o ilişkisiyle alakalı. Ahmet'in de kendi ailesinin gözündeki yüceltmeye benzer bir şeyi Yasemin'de bulunca, aa bir dakika, ben bu eşitim olan Michelle'le değil de bana tapan Yasemin'le daha mutlu olurum demesi dinamini de bence yaratıyor. Bu arada spoiler vereceğim. Necdet'in hikayesi şöyle bitiyor Süreya. Yani bilmek istersin diye düşünüyorum. Necdet ileride siyasete atılıyor ve CHP milletvekili oluyor. Ve böyle dizinin anlattığı şey de çok, ne denir, böyle aktif bir milletvekili oluyor ve suikaste uğruyor. Arabası patlatılıyor falan ve o şekilde ölüyor. Yani dizi bittiğinde bunu o söylüyor enteresan bize. Ama mesela Necdet'le ilgili bence hani yan karakter olmasını engelleyen çok fazla şey var. Mesela Yasemin'le evliyken bu genç işte Defne, Işık ve Deniz, bunlar büyüyecekler dedim ya. Işık'ın Yaşar diye ülkücü bir çocukla çıkması ve sonra evlenmesi döneminde Deniz ve Defne kavga ettiklerinde Necdet'in oturup, ben Necip Fazıl da okuyorum, Nazım Hikmet de okuyorum, İkisi de önemli. Ne kadar işte birinin sürülmesi yanlışsa diğerinin de dinci diye okunmaması çok yanlış falan gibi bayağı didaktik girdiği yerler var. Ve böyle hani Necdet bence orta merkez, neyse hani onu temsil eden ama oradaki siyaseten ilk başta çok aktif olmamakla birlikte toplumun vicdanı, hani nasıl ki başta o aşkın vicdanı kendinden vazgeçiyor falan bir şeyler yapıyor. Öyle bir yere gidiyor. Hani çok illegal şeyler yapan, işte sahte evlilik yapan, sonra tırnak içinde metresi olan, sonra onun da kalbini kıran falan bir adamdan. Böyle bayağı şey bir yandan da bunları yaparken böyle bir yere oturuyor. O açıdan bence Necdet'in karakter gelişimi çok zengin. Başladığı yerle vardığı yer arasında.
Ve dediğin gibi bence şey de Necdet karakteri üzerinden senaristler şunu vermeye çalışıyor olabilir. Yani bir noktada toplumsal normların ve hukukun çizdiği meşruiyet alanı var. Necdet bunları çiğniyor yaptığı hareketlerle. Ama buna rağmen doğrusu Necdet falan gibi. Yani bir yandan daha evrensel bir ahlaki kurallar ya da ahlak sistemi ile hareket ediyor ve onlara tabi oluyor gibi bir şeyi var Necdet'in.
Peki aslında konuştuklarımızdan az çok biraz belli gibi ama hani siz Necdetçi misiniz, Ahmetçi misiniz onu net söylemediniz.
Ya ben kendi adıma şunu söyleyebilirim. Ben çok büyük yaşıma kadar ne izlersem izleyeyim, karşılıksız aşk hissi yaşayan bir karakter varsa, ana karakterlerin buluşmasını istesem bile her zaman diğerini tuttum, diğerinin acısını paylaştım ve diğeriyle özdeşim kurdum. Bu bence ergenlik döneminde değerli görmek, sevilmeme, korkusu yaşamak gibi şeyler de yaşadığı için insan öyle bir karakter çok insanın kalbini sızlatıyor yani hani. O açıdan hani Necdetçiydim ama bu Yasemin'le Ahmet'in birlikte olmasını istemiyordum anlamına gelmiyor. Ben Necdet'in mutlu olmasını istiyordum. Hani onun karşılık bulması Yasemin'in Ahmet'ten ayrılması anlamına geldiği için ya o dizinin bence başarısı aynı zamanda. Niye bunu buna yazdılar asla demedim yani. Ben de Ahmet'le onların buluşacağını, Ahmet'ten nefret etmem, Yasemin'e arada gıcık olmam, bazı kavgalarını çok anlamsız bulmam falan önemli değil yani. Ana çiftten hoşlanmıyorum ama onların aşk hikayesini önemsiyorum. Bu bence bir başarıydı yani. Hani Ahmet'in de bu kadar ürkütücü mürkütücü görünmekle birlikte hikaye içinde bir yere oturması ve bir aileyi izliyormuşuz, gerçekten başlarına bunlar geliyormuş gibi hissi yaratıyordu bende. Yani Necdet'in için Güzide'nin yazılması beni çok rahatlatmıştı, onu hatırlıyorum. Hani o anlamda Necdetçiydim. Ahmet'e bazen cehenneme git falan modunda bakıyordum. Bir de hani gerçekten Yasemin bir genç kız olarak ay beni terk etti tribine girmesini anlıyorum. Ama Ahmet bütün onlar olurken Yasemin'i bir çek etmemesi. Yani genç bir kızla ben birlikte oluyorum. Sonra bir anda ailede fiyasko kopuyor ve bu arada hani muhtemelen korunmuyordu falan yani. Hani Ahmet'e kızacak çok şey var açıkçası. Öyle böyle değil yani. Biraz şeyim, Ahmet'e tepkiliyim yani. Öyle net bir cevap vermiş olayım.
Ben de çocukluğum boyunca hep Ahmet'ten nefret edip hani şey Necdet'in mutluluğunun önündeki engel falan olarak görmüştüm. Benimkisi biraz daha farklıydı bundan. Çünkü bir yandan Necdet'i çok şey buluyordum. Hani nasıl diyeyim, çekici buluyordum. Çok cezbedici buluyordum. Hani o ergen şeyimle Necdet'e karşı bir ilgim vardı. Ama bir yandan da...
Sarışın diye mi? Çok merak ettim. Hani öyle bir ya, şey vardır ya, sarışın karakterleri seven insanlar
ben
falan.
Ben sarışıncı değildim hiçbir zaman ama... Yani şey, Okan Yalabık'ın o karaktere çok böyle iç dünyasını yansıtması onu sempatik kılıyordu. İşte bahsettiğin faktörler falan yani. Ama ve işte şey, mesela senden farkım Necdet'in Yasemin'in olmasını istiyordum. Yani Yasemin, Necdet nasıl her gün her saniye Yasemin'in kendisini fark etmesini, işte onun için ne kadar doğru insan olduğunun şeysine varmasına dair böyle bir ümit besliyor yıllarca hep. Ben de onun gibi... Böyle olsa bu aşk hikayesi ne kadar güzel olur. Kız işte doğru şeyi bulur. Kendisi için büyük fedakarlıklar yapan çocuğun ilgisini sonunda şey yapar falan gibi böyle bir beklentim vardı. Şimdi seneler sonra geri dönüp izlediğimde Necdet çiliğimin kırıldığını düşünüyorum. Çünkü hep kafamda dönen soru şu oldu. Necdet ile Yasemin'in evlenme kararı alması sürecinde. Açıkçası o zaman fark etmediğim şey şu anda Necdet'in, hadi Yasemin çok genç olduğu için ve intihar eşiğinde olduğu için, çok çaresiz hissettiği için, çok büyük travmalar geçirdiği için, babası şeyden döndüğü için falan. düzgün düşünemiyor. Sen onun yakın arkadaşı olduğunu söyleyen bir erkek olarak, yani bilinç düzeyinde kızın durumundan faydalandığını düşünmüyorum ama bilinçaltı düzeyinde gerçekten Yasemin'e iyi gelecek olan çözümü arayıp onu ittirmesini engellediğini düşünüyorum Necdet'in Yasemin'i arzulamasını. Çünkü o noktada senaristler de şuna gitmişler: bu sorunun çözümü daha iyi bir iletişim üzerinden. İşte Ahmet nerede kalıyor Amerika'da, ya biz bir bu çocuğa bulalım, bir durumu açıklayalım falan gibi bir şey üzerinden yazmaktansa, normal klasik Türk filmlerindeki gibi o onu anlamadı, bu bunu görmedi, bilmem ne, o onu duymadı, kritik bilgiyi şey yaptılar falan filan, böyle bir iletişimsizlik üzerinden drama yaratmışlar. Orada Necdet şey yapabilirdi abi, yani hiç mi bir yere adreslerini bırakmadılar bunlar? Hiçbir yere mi telefonlarını bırakmadılar? Bugün telefonda konuşurken çekmiyor mu? Yarın tekrar deneyelim. Yani bu çocuğu bir bulalım, yani bu çocuk bir ailesine sahip çıksın falan gibi bir yönlendirme de bulunmadı.
Ahmet seni bırakmaz da demiyor mesela. Hani Yasemin terk edildiğini düşünüyor.
Evet, yani Ahmet hastane, mesela Teo ile aralarında bir konuşma oluyor. İşte Teo'ya diyor ki, işte babası hastayken Ayşe kimla? Yasemin onu ziyarete gitmiş de.
Çok iyi ya.
Dışarıya çıkmamış, konuşmak istememiş. Teo da vallahi mı? Bir dakikacık bile mi diyor. Yani şimdi bunu bu kadar büyütmeye gerek yok abi yani. Hani önceki gün ayrılmışlar. Çocuk da hani demiş ki, hani babam hasta, şu anda görüşemem seni. Ya bu şey değil yani. Seni reddediyorum, ebediyete kadar sildim seni demek değil yani. Ama bunu böyle, evet, yorumlamasını enable ediyor yani.
Ben de böyle küçük şeylerden, bunu çok yapıyorlar hakikaten Türk dizilerinde. Böyle en kritik bilgiyi dediğin gibi saklayıp sonra onun üzerinden bir kurulan iletişimsizlik ve gelişen olaylar gerçekten insanı çok bıktırıyor yani. O hoşuma gitmiyor. Ama ben tabii bu kadar detayını bilmediğim için, evet, bence de orada Necdet'te muhtemelen şey var. Aa, acaba biz birlikte olabilir miyiz falan gibi, çok da böyle çözüm arayışına girmemiş olması da şey, enteresan, düşünülmesi gereken bir şey bence de.
Bir de çok büyük bir fedakarlık olarak yazılıyor. Yani o Necdet'in başkasının çocuğunu ve sevdiği kadına istediği şekilde tırnak içinde sahip olamayacağı bir senaryoda sahip çıkması falan gibi bir şey var. Yani bir açıdan şimdi kültürel olarak bakıyorum arkadaşlar, birazcık doğru. Yani o zaman izlerkenki şeyime bakıyorum, evet, bir fedakarlık gibi geliyordu bana. Ama bir yandan da mesela bana hep şey çok anlamsız gelmişti o zaman izlerken de. Neden bir yıl içinde boşanmadınız? Yani sen o çocuğa o kadar bağlandın, çocuk sana bağlandı. Tamam, yani sen yine, ya şimdi maalesef
Yasemin'in
diyeyim.
İtliği. O noktada Yasemin'in itliği.
Evet yani o, yani bu 5 yıl 6 yıl hani hem çocuk için çok zor. Tamam, yine babası bilsin madem, yani bence bilmesin de hani Necdet'i, ama şimdi bir sürü şeyi biliyoruz yani farklı. Sanki Türkiye'de yaşamıyoruz da boşanmış çiftlerdeki babaların rolü çok maalesef üzücü sınırlılıkta değilmiş gibi böyle bir şey var. Yani lehlerine kullanabilecekleri birçok şey var. Bir de hani aileler çok yakın olduğu için böyle bir dram yaşanıyormuş falan gibi bir şey var. İşte adada yaşıyorlar vesaire, ama o kadar da değil. Çok farklı tarzları yani Necdet'in ailesiyle Yasemin'in ailesinin. Bence hani iletişimleri de sadece böyle evlilikle artıyor. Yani. O açıdan kesinlikle o fazla uzamış bir evlilik oldu. Yani ben hep şey diye düşünüyordum. Hani evlenecek, çocuğu sahiplenecek, sonra işte boşanacak falan. Niye Güzide'yi beklediler boşanmak için? Sonra Ahmet'le olan iletişimleri de çok kötüydü yani. O çocuğun küçük olduğu zamanlardan nefret ediyordum izlemekten. Ahmet'le Yasemin'in tartışmaları diyeyim, hani bitmek tükenmek bilmeyen. Böyle gözümün önüne şey falan geliyor şu an. Ahmet'in gelip bu mektup meselesi ortaya çıkınca bizi mahvettiler Yasemin falan deyip böyle ağladığı falan zamanlar geliyor aklıma. Şimdi bu üçlüyü biraz konuştuk.
Hayır, ben bir şeyler daha söylemek istiyorum.
Tabii söyle lütfen.
Ya şey, Necdet'in yaptığı şey büyük bir fedakarlık mıydı sorusuna gelecek olursak, yani gelmeyecek olursak daha doğrusu, zaten o sorudayız ama onun üzerinde durmaya devam edecek olursak. Bir noktada Ahmet bunların hayatına tekrar girdikten sonra, işte henüz Yasemin hamile, çocuğu doğurmamış dahi. Ahmet'i görünce Yasemin alt üst oluyor falan, ağlıyor ediyor. Birazcık şeyi, Necdet'e de soğuk davranıyor. Beni biraz yalnız bırak, ben kendi kendime ergenlik yapacağım falan diyor. Böyle yemek memek getirme bana Necdet modunda. Orada Necdet şey diyor. Ya Yasemin, ayrılalım. Bak Ahmet de burada. Siz iki kişinin arasına girmiş gibi hissediyorum. İki birbirini sevenin arasına girmiş gibi hissediyorum. Siz yani beraber olun abi. Hiçbir sıkıntı yok falan. Ayrılalım diyor. O noktada Yasemin olur mu Necdet? Hayır falan. Senin ben hakkını yiyemem falan. Böyle bir hani gereksiz yere böyle bir evlilik almaya devam etmek istiyor, tamam mı? Biz o gece bitmişti her şey bizim için. O kaderli gecede bitmişti Ahmet'le ilişkimiz falan diye ısrar ediyor. Bu çok büyük bir hata.
Çünkü Ahmet'i tanımıyor. Ya o kadar saçma bir ilişkileri var ki, o kadar hızlı yakınlaşıyorlar ki, hiç tanımadan geziyorlar, takılıyorlar, pat diye kavga ediyorlar. Hayatları tuvaletin delinden gider gitmez de ayrılıyorlar. Yani böyle çok şey, tanımadığı bir adamla, yani Yasemin'in bir fantezisi var Ahmet'in içinde büyüttüğü yani. O yüzden aldığı bütün kararlar çok saçma. Yani ne Ahmet'in yaptığı şeyleri öngörebilecek, ne Ahmet Yasemin'in kararlarını. Zaten kızın daha beyni olgunlaşmamış. Yani daha bir 10 sene sürecek.
Ama Ahmet sanki Yasemin'e daha çok inanıyor. Yani benim anladığım kadarıyla Ahmet Yasemin'le olan ilişkilerinin, aşklarının ebediliğine karşı inancı Yasemin'inkinden çok daha şey.
Çünkü günlüğünü okudu.
Doğru.
Yani biz Ahmet'in günlüğünü Yasemin okumadı. Bilmiyor onun kafasından neler geçtiğini.
O çok büyük bir dramdı yani. Şey diyor ki, Necdet diyor ki ben onun kocasıyım diyor. O diyor ki sen onun kocası olamazsın yani falan yapıyor böyle. Bizim aşkımız öyle kolay bitecek bir şey değil falan yapıyor.
Ya ben işte o yüzden burada Necdet'e de çok şey yapıyorum. Yani madem karşındakini çok düzgün karar alamadığını görüyorsun. Kalbinde başka birisinin olduğunu görüyorsun. Take initiative yani ve bitir o işi. Hani bu kadar sürüncemede bırakması, devam ettirmesi falan çok mantıksız geliyor bir yerde. Zaten Yasemin'in hani dediğiniz gibi çok düzgün karar alabilen, rasyonel karar alabilen olgunlukta da olmadığını görürüz ama acaba hani burada karakterin kendisi mi öyle, senaristler böyle biraz daha saf bir kadın yazalım falan daha zevkli olur gibi bir şeye mi bir şey yaptılar bilmiyorum. Hani biraz daha böyle güçlü karar alıp arkasında durabilen bir biraz daha yetişkin bir kadın çizmek istememiş de mi olabilirler bilemiyorum ama Necdet'in de şey yapıyor
ya,
insan
ya. Yasemin. Snowflake gerçekten düşünüyorum bütün olaylarda verdiği tepkileri. Siyasi olaylarda da çok daha mesela tedbirli olmayı tercih eden ve hep böyle birileri tartışırken dinleyen, sonra o konuda içinde böyle fikri olan, sonra başkasıyla onunla ilgili tartışan, hani o anda fikrini oluşturmayan biraz temkinli bir karakter Yasemin. Bence babasının siyasetçi olması, annesinin ilk başta çok sindirilmiş bir ev hanımı olması gibi onun hanesinde de böyle bir şey var. Yani babası hem kızım okusun, yüzsün, çok övüneceğim, harika bir cumhuriyet kadını yetiştiriyorum modunda. Hem de kendi karısına kızında görmek istediği hiçbir şeyi yakıştırmayıp görmeyip karısını aşağılayan, yani dizinin başından bahsediyorum, sonra çok değişiyor da her şey falan bir evde yetişiyor. O yüzden ben Yasemin'in de böyle kendisi hiç yüzleşmediği, kendisine hiç yakıştırmadığı meseleleri olduğunu düşünüyorum. Bir yerde bir sahne vardı. Orası bence Necdet Yasemin ilişkisi için çok büyük bir kırılma noktasıydı. Yasemin'le Necdet Carmen operasına gidiyorlar. Çok böyle Yasemin çok istiyormuş Carmen operasına gitmeyi. Ondan sonra Ahmet de o dönemde Ayla ile nişanlı. Ayla'ya o da Ayla'yı çok sana çok aşık değilim ama hani olur seninle modunda. Ayla çok böyle inisiyatif alıp güçlü bir kadın doktor profiline erişiyor. Annesinin yanında çalışıyor falan. Ve Ayla da Necdet durumuna düşüyor. Yani ben yeteri kadar sevilmesem de Ahmet'ten dökülen kırıntılarla yetinirim falan modunda. Çok üzücü bir karakter o da. Ve Carmen operasında bu Ahmet'i Ayla ile görünce Yasemin sapıtıyor yani gerçekten kıskançlıktan. Eve gelince Necdet'e artık seninle olmaya hazırım. Sen de bunu istiyorsun yıllardır biliyorum. Gerçek bir evlilik olabilir bizimkisi diye yanına odasına gidiyor yani. Ve Necdet'in orada Yasemin çık dışarı sen gözümde daha fazla alçalmadan çık buradan falan diyor. Yani orada bence Necdet de kaldırabileceği eşiğin, yani ben bu kıza iyilik yaparım. Ben bu çocuğa babalık yaparım. Ben ailemin şeyi olurum. Bir şekilde buna, bu benim kalbime acısa da olurum ama beni gerçekten sevmediği halde kendi kıskançlığını vesaire tatmin etmesi için Yasemin'i arzulasam da onunla birlikte olmam, kendime bu şey yapmam, bunu gururuma yediremem yaptığı bir sahneler vardı yani böyle. Bence ciddi bir kırılma noktasıydı. Yani Necdet'in Yasemin'i yücelttiği şeyden böyle çatır çatır döküldüğünü gördüğümüz bunları, bir sahneydi.
Bunları söylemen o kadar iyi oldu ki. Çünkü ben tekrar izlemediğim için o bölümleri, Necdet'in karakterinin o nüanslarını unutmuşum. Hatta şey moduna girmiştim yani şu anda. Acaba lan şey beni yeterince sevmese bile o kırıntılarla mutlu olurum modunda mı o da falan diyordum. Ama değilmiş ve büyük ihtimalle o kadar yıllar önce Necdet'e duyduğumuz saygının da önemli bir kısmını bu teşkil ediyor olabilir yani.
Bence Ayla'dan farkı da o. Yani Ayla'nın gerçekten ben kırıntılarla idare ederim ile Necdet'in ben şu an sevdiğim birine bana acı verse de sahip çıkıyorum şeyi farklı. O yüzden insanlar Ayla'yı hiç sevmiyordu, Necdet'i çok seviyordu. Gerçi ben Ayla'ya da ikinci izleyişimde çok ısındım sevmiyorum da.
Çünkü ben şey şöyle söyleyeyim, Ayla'yı ilk ben izlerken o oyuncuyu zaten çok beğeniyorum ben o kadını. Diğer dizilerini falan da çok beğeniyorum, başarılı buluyorum. O yüzden benim için ayrı bir şeydi, sıcaklıktı yani o kadını görmek. Ama şey gibi hissettim, hani annesi galiba terzi, babası yok. Annesi kendi başına büyütüyor kızı, doktor oluyor, işte tıp okuyor. Annesi terzilikle geçinmeye çalışıyorlar falan. Hani böyle bir başarı hikayesi. İşte ayakları üzerinde durmaya çalışan hem anne hem kız gibi bir hikaye görüyoruz başta. Ben o yüzden hani her ve hatta siyasi görüşleri de var. Bir ara şey apolitik değil yani. Mesela şey oluyor, Yasemin'i sokakta giderken gördüğünde, aa işte Menderes'i görmeye gidiyor. Menderes'i mi görmeye gidiyorsunuz diyor. Hayır diyor, yüzmeye gidiyoruz diyor Yasemin. Hani şey yani takip ediyor olayları. Kim geliyor, kim gidiyor, ne oluyor falan, hani böyle şeylerin de içinde. Ben o yüzden ondan her ne kadar Ahmet'e karşı duygusu olsa da ileride böyle hani daha independent, daha işte kararlarıyla biraz daha ayrı durabilen, işte hani kendini korumayı başarabilen bir kadın çizerler diye bekliyordum. Şu an biraz daha aksi bir şey görmeye başladım, çizgi görmeye başladım ve sevmemelerinin nedeni de acaba Yasemin'e mi kötü davranıyor? Neden ya da başka birine mi şey yapıyor bilmiyorum.
Bence ilk bölümlerde Ayla sevilmesin diye yazılmış. Yasemin'i kıskanıyor. Onun kadar iyi değil. Onun kadar güzel değil. Hani olmayacak duaya amin diyor. Şimdi biz Yasemin ediyor o duayı ama biz ona amin dediğimiz için birlikte Ayla'nınki fazla kalıyor, ekstra kalıyor yani. Ama ben dediğine katılıyorum. Yani Ayla'yı dizi hiçbir zaman bırakmıyor. Yani düşünüyorum istedikleri anda discard edebilecekleri bir karakter. Hiçbir bağı yok aslında. Ama bir şekilde onun hekimliğiyle vesairesiyle ve biraz da bu yaşadıklarından sonra güçlendiğini, günün sonunda sonuçta Ahmet'i de bıraktığını görüyoruz yani. Ama demek istediğim şeydi, biraz Ayla'nın çaresizliği, biraz bence bu kadın erkekle ilgili bir şey de var. Yani bence izleyici olarak biz özellikle bu tarz dramatik aşk hikayelerine duygusal yatırım yapan kadınlar olarak erkeklere karşı daha affediciyiz diye düşünüyorum. Çünkü bir erkeğin bir kadını çok saf bir şekilde sevmesi, onunla işte sadece işte cinsellik değil işte onun kalbini sevmesi falan çok az bulunan ve çok romantik bir şey olarak geliyor. Ama bir kadının bir erkeği beğenmesi, arzulaması falan bence biraz daha hani yazık falan gibi, yani güzel mi, güzel değil mi, hani bu role uygun mu gibi başka kriterler taşıyoruz gibi düşünüyorum. Yani o anlamda Necdet ve Ayla'nın senaryoda çok ciddi bir eşitsizliği var duygusal olarak. Ben de kendimi hep sorguladım ikinci izleyişimde. Ben bu Ayla'ya niye gıcık oldum? Ben bu Ayla'yı niye sevmedim? Hani madem karşılıksız aşk duyan karakterlere sempati duyuyordun, niye bu kıza acımadın diye kendi kendime yargılamıştım yani.
İşin biraz da siyasi yanından konuşalım mı?
Olur aslında. Yani nereden başlayacağımızı çok bilmiyorum ama aklımda böyle birazcık şey düşüncesi var. Hani bunun üzerine çok tartışmayabiliriz ama hani dizinin çekildiği dönem 2006-2008 arası. Ondan sonra 2007'de hatırladığım kadarıyla E Muhtıra'nın olması. Ondan sonra hani bu dizi başka dönem çekilebilir miydi? Özellikle bu dönem çekilmesi falan. Hani böyle bazı şeyleri düşünüyor insan. Hani bazı şeylerin gerçekten tesadüf mü? Yoksa konjonktürün izin verdiği şeylerden mi hani çıkıyor? Onları hani bir korelasyon varmış gibi geliyor bana. Dönemin hükümeti ve hani anlayış ve dizinin çekildiği olaylar. O yüzden hani enteresan şeyler var gibi geliyor ama siyasi kısmına biraz daha girebiliriz. Gerçekten etkileyici yani. Ben keşke Deniz Gezmiş kısımlarını falan da izleyebilseydim. Oraları ayrıca merak ettim açıkçası.
İzlersin. Yani burada ne kadar spoil verirsek verelim, bence dizi asla detayları kendini tekrar etmeyen ve sürekli ilerleyen bir dizi.
Evet,
ben dediğin yani şeyi çok önemli buluyorum. Bence çok güzel kurdun siyasi atmosferi. Çünkü bilmiyorum siz ne düşünürsünüz ama ben Hatırla Sevgili'yi biraz da çok başarılı bir yapım olarak gördüğüm için cömertçe yorumluyorum. Şimdi hiç sol tandanslı bir ortamda terminolojiyle yetişmemiş bir insan olarak solcuları anlamak diyeyim konusunda güzel bir duygusal eğitim verdiğini düşünüyorum bana. Ama hani bunu şunun için söylüyorum. Dediğin dönem tam böyle hani şeyin AKP kapatma davalarının vesaire tartışıldığı bir dönemdi. Bence hem bu özellikle hani 2002-2008 arasındaki yani şu anki hükümetin politikalarını biraz daha önceki hükümetlere göre liberal bir yer, işte sağ liberal bir çizginin getirdiği hem heyecanı hem de o solcuların korkusu yani. Hani biz bir şeyler iyiye gidiyor ama hani bir yandan da bu yol değil. Daha önce şöyle olmuştu hani Adnan Menderes'le şu anki hükümet arasında kurulan benzerlik ki bu hani zaten kendilerinin de kurduğu bir benzerlik. Özellikle ilk zamanlarda AKP kurulduğunda 2002'de Demokrat Parti'ye vesaire çok fazla atıflarda bulunarak gelmişti. O sağ popülizm mi diyelim? Hem bunun yani bilmiyorum yani hatırla sevgili hem çok devrimci, aşırı uç hatta illegal şeylerin insanın böyle sevimli gösteren bir dizi. Ama çok da fazla orta yollu karaktere sürekli iki tarafı da anlamalıyız. İki tarafta da iyi insanlar var. Hani daha önce de bunlar oldu ve sağ liberal yolu takip edince bak başımıza bunlar geldi. Ama bir yandan da askeri bence bu kadar yani darbeleri bu kadar eleştiren bir dizi de çekilemedi sonrasında diye
yok,
düşünüyorum.
Değil mi? Evet,
yani
aynen.
Olanlar da çok nakaf duruyorlar. Çok sahte, çok taklit duruyorlar. Yani şimdi o açıdan hakkını yememek lazım diye düşünüyorum. Yani hem belli bir dönem yapılan o şimdi benim yine babaannem diyeceğim hani bir dönem herkesi hem sağdan hem soldan alıyorlar dedikleri şeyde evet dizi sağdan alıyorlar diye göstermiyor ama herkesin bir şekilde hayatının nasıl mahvolduğuna dair öyle bir güzel bir anlatı veriyor ki yani buradaki devlet eleştirisini yapabildiği dönem dediğin gibi o zamanki hükümetin de devlete karşı olduğu bir dönem. O açıdan mükemmel bir zamanda yayınlanıyor ve aslında solcu izleyiciye de devleti kötülemek bence kolay bir şey değil yani. Hani yani şimdi sol deyince çok geniş kullanıyorum, umbrella term yapıyorum, çok yanlış yapıyorum aslında, çok da çekiniyorum o yüzden ama hani dizinin Necdet'in CHP milletvekili olmasıyla bitmesi bence çok ilginç bir tercihti. Çünkü aslında dizinin CHP ile çok bir alakası yok. Yani başta var o Demokrat Partili babayla CHP'li ailenin gerilimi var ama ortalara geldiğimizde hani Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının CHP ile hiçbir alakası yok. Yani
buradan alayım mı şeyi?
Al yani ben şu an şey yapıyorum farkındaysan hani.
Yuvarlanmaya
başladı.
Bunu da
söylemek istedim. Saygılı. Evet yuvarlanmaya başladım.
Ya evet ben de şey düşündüm. Bu diziyi yayınlanırken sormadığım sorulardan bir tanesi şu anda geri dönüp baktığımda kim neden yazdı çekti? Yani şey neydi motivasyonu güdüsü neydi? Çünkü başımızdan geçen şeyleri geri dönüp baktığım zaman sanki şöyle gibi geliyordu. Ya özellikle işte AK Parti macerası üzerinden ve bir 15 Temmuz tecrübesi üzerinden baktığımız zaman hani Adnan Menderes'in başına bunlar geldi. Tayyip Erdoğan'ın başına aynı şeyler gelmesin.
Aynen. O çok bence kritikti yani o ilk 20 kesin bölüm falan.
Aslında bu şimdiye de gelebilir. Yani o dönem bu tür diziler o konuda hani işte darbedir, askeri vesairedir vesaire hani bunun gibi şeyler üzerinden etki ve duygu uyandırması var. Şimdiki trendde dizilerde işte bu Türkçülük, milliyetçilik mesela işte bütün o Ertuğrullar bilmem neler hep böyle eski şeylere gidiş. Hani bir yandan da öyle bir çekillenme var. Halkın düşünce yapısını, duygu yapısını çok etkilediği için fikirlerini değiştirebiliyor. Yani ne kadar etkili onu görüyorsun bence.
Ben mesela Dar Ağacında Üç Fidan diye çok meşhur bir kitap var. Onu okuduğumu hatırlıyorum bu diziden etkilenip. Yani normal şartlarda benim background'ımda bir insanın alıp da o kitabı bulayım da okuyayım deme ihtimali daha düşük. Yani merak etme ihtimalim daha düşüktü ben. Çünkü bizim yaşlarımız biraz bu konuların sönümlendiği, hepimiz farklı bir şey yaşıyoruz şu an falan dendiği bir yaşta hatırlıyorum. Yani yetişkinlerin özellikle muhafazakar yetişkinlerin daha heyecanlı olduğu, istekli olduğu bir dönemdi diye hatırlıyorum. 2000 yani bu dizinin çekildiği zamanlar tam olarak böyle 2005'ler falan. Aynı zamanda da henüz medyada bir teklik halinin olmadığı, çok farklı kafadan çok farklı sesler çıktığı ve aslında hani kavganın devam edildi. Tam olarak rıza üretilmemiş, kültürel hegemonya sağlanmamış bir zamandı.
Çok güzel bir noktaya değindin. Çünkü mesela o ortamda böyle bir dizinin çekilmesi benim çocuk aklımda ailemin de kurguladığı şeyle, siyasi anlatıyla şöyleydi yani. Bir vesayetçi CHP var Türkiye'de. Bu vesayetçi CHP zihniyeti var. İki, işte liberal muhafazakar dindarların oluşturduğu bir şey var. Medyada bu ikinci grup henüz yok. Yani ya da fringe şekilde var. Yani Yeni Şafak, Akit Makit falan gibi böyle çok daha küçük dalga geçirebilecek sermayelerle bir iş yapmaya çalışıyorlar.
Ama hani Yeni Şafak, Akit falan derken şunun altını çizmek lazım. Şimdi bizi çok fazla genç dinliyor. O zamanki Yeni Şafak, o zamanki Akit gerçekten farklı manşetler atan, farklı daha küçük, daha niş gruplar. Yani şu anki Yeni Şafak, şu anki Akit gibi bir şeyden bahsetmiyoruz bence. Aynen. Çok farklı bir medya şeyi yani.
Kültürü. Ya o zaman Star TV'ler var, işte ATV'ler var ve bunlar şu ankinin aksine iktidarla şey halinde değiller. Nasıl diyeyim? Bu kadar içli dışlı halde değiller. Bizim zihnimizde ve gerçekte de öyle yani tabii ki. Daha farklı bir erki temsil ediyorlar. Öyle olduğu için benim zihnimde ya kim bu filmi çekti falan, kim bu diziyi çekti abi falan gibi böyle bir şaşkınlık yaşadığımı hatırlıyorum. Çünkü bizim anlatımızda şey yok. Nedir onun adı? İşçi yok yani. Senin Mademoiselle'nin az önce bahsettiği o sol yelpazenin genişliği içerisinde bir de hani Marksistler var abi ve bu bizi devletle ve vesayetle tek derdi olan biz değiliz. Hani bu insanların da çok ciddi bir derdi var ve onlar Adnan Menderes'ten başlayarak anlatmaları lazım ki Deniz Gezmiş'e getirebilsinler hikayeyi yani hani. O noktada hani o biraz daha devletle tüm derdi olanların o 2002-2009 arasındaki dönemde AK Parti'den duydukları umudu da temsil eden bir şey yapımdı belki de yani hani. Bir de bir şey söylemek istiyorum. Hani bu tarih yazıcılığının enerji veren şey yanından bahsetmiştik. İnsan hani insanları konsolide eden, oy verenleri vesaire. Buradaki bir espri de şu bence. Ben bu diziyi izlerken annem babam bana şey diye hep alt metin verirlerdi. Bak işte biz bunları gördük, yaşadık, siz yaşamadınız. Bak bu diziden görün falan. Abi hesabını yaptın. Ama bak hesabını yapıyorum. 60 darbesi olduğunda benim annem babam 5-6 yaşlarındalar. Böyle bir tanıklıkları yok bu insanların.
Şu an seninle benim çocuğumuzun 15 Temmuz darbe girişimini anlatıp biz bunları yaşadık falan demesi gibi bir şey.
O yüzden düşünüyorum. Bence bizden ziyade o dönemde 40-50 yaşlarında, 60 yaşında olan, yani o dönemden kastım bu dizi yayınlanırken 40-60 yaş arasında ki insanların zaten şu an ellerinde daha fazla edindikleri bir şey var. Hareket alanı var diyelim. Yani kendilerine gençliklerinin de izin verilmemiş bir hareket alanı, iktidar ne derseniz, nasıl görmek isterseniz deyin, genişlemiş bir şeyleri var. Ve bu insanların hikayelerini ve orijinlerini yeniden kurgulamalarına imkan veren bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani bizden ziyade onlar için anlamlıydı bu açıdan bu dizi.
Ben şu an bir yandan da şeyi düşünüyorum galiba. Bizi dinleyenler arasında acaba ama bu dizi Yaşar'ı çok kötü gösterdi. Yani hani mesela dindar olan insanları hiç sevmiyor. Hiç doğru bir temsil yok gibi bir yorum beklenir mi diye düşünüyorum. Ve bu benim de aslında biraz hesaplaştığım bir şey. Yani ben dizinin o anlamda hani iki tarafı da gösterir derken asla tarafsız olduğunu düşünmüyorum. Yani asla İslamcılıkla ya da ne bileyim tabii ki ülkücüler şeytan yani mesela. Ve hani kendi içerisindeki o sol örgütlenmeleri açıklarken çok daha cömert, farklı farklı şiddet eylemleri ne duyulan sempati konusunda diyeyim. Ama sanırım şunu çok başarılı yapıyor dizi. Yani tartışma var, diskurs var, söylem var. Yani haklı olan çok karakter yok. Herkes bir yerden kendi inandığı şey yüzünden ve onun uğruna dayak yiyor yani. Ya bir ailesiyle bedel ödüyor ya kendi seçtiği arkadaş grubundan bedel ödüyor. Ama bu şey gibi değil yani bu eski bu şey kalp gözü tarzı hani bunu yaptığın için bu ne oldu? Allah seni belanı verdi falan gibi bir şey değil yani. Kesinlikle siyasi atmosfer kötüyse, özgürlüklerin elinden alınıyorsa, sansür varsa işte daha kötü şeylerin propagandası varsa bu ortamda yani şey vardır ya bu eylemlerde yani kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz diye bir slogan. Yani bence dizinin böyle bir misyonu vardı. Hani bu noktada çok fazla insan dışlamak isteyerek yazıldığını düşünmüyorum. Yani genel olarak iktidar kavramıyla kavga etmeyi başarılı bir şekilde yaptığını ve buna karşı yapılmış hareketleri bizim eleştirimize de sunduğunu düşünüyorum. Yani ben Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını da veya işte diğer oradaki Deniz karakteri, Deniz Gezmiş değil de şeyin, Yasemin'in kuzeni olan Deniz ve Defne ve onların arkadaşlarını da bizim beğenimize ve eleştirimize sunduğunu hissediyorum izlerken. O anlamda hani zengin bir adalet duygusu var bence dizinin ve hani insana şey hissini veriyordu. Ben işte diyelim şu tarz Marksistlerle iyi anlaşabilirim ama bu tarz Marksistlerle muhtemelen iyi anlaşamam falan. Bu tarz CHP'li işte bir önceki jenerasyondaki solcuların kavgasına bağ kurabilirim ama sonraki jenerasyondakinin durduğu yerde duramam falan gibi çok daha bence farklı dayanışma kültürleriyle ilgili insana farklı duygular şey yapan bir diziydi. Yani daha o anlamda da zengindi. O açıdan şey yapmak çok içimden de gelmiyor yani. Bunu, yani bir de dediğin şey de o dönemde yayınlandı. Şu an böyle bir dizi yayınlansa çok başka bir anlam olur ama yayınlanamaz da zaten, ayrı bir mesele. Hani bu kadar ciddi ağır medya eleştirisi olan, bu kadar ciddi asker eleştirisi olan, hukuk eleştirisi olan, devlet eleştirisi olan, devlet adamı eleştirisi olan bir dizi ben daha önce ve sonrasında da görmedim açıkçası.
Evet. Bir de mesela bence Yaşar konusunda eğer böyle bir, yani Yaşar'ı çok kötü gösterdiler. Bu onların işte sağ muhafazakar kesime duydukları ön yargıyı gösterir gibi bir şeyi ben kabul etmiyorum. Çünkü bu şeyle alakalı, yani oradaki tüm karakterler eksiklik ve zafiyete sahip insanlardı. Belki Deniz ve Defne kadar kimseyi öfkelendirmiyordu hiçbir karakter yani hani. O yüzden hani Yaşar diğerlerinden farklı değil. Yani Yasemin'den şeyden bence farklı değil. Bir de bu bence şeyi de yansıtıyor. Böyle bir yedi güzel adam gibi bir fantezi yaratma ihtiyacını da, yani bizim bence hani içinden çıktığımız kesimin böyle bir şeysi var maalesef. Arzusu var. Hani bizim şeylerimiz, ideolojik olarak örgütlenen bilmem ne falan çocuklarımız böyle tanrısal, yarı tanrısal bir şekilde gösterilsinler arzusu var. Daha aşağısını şey yapmıyorlar. O noktada da biraz daha eleştirel, biraz daha köşeli, biraz daha doğrusuyla yanlışıyla insanlığının her yanı ile yansıtılan, temsil edilen ve o şekilde anılıp sevilen karakterleri biraz daha açık olmamız gerektiğini düşünüyorum.
Bu arada aklıma bir detay geldi şeyi konuşurken. Bu şey sahnesinde işte bu hani idam kararları şeyinin olduğu sahnelerde hiç dikkat ettiniz mi müziklerine çalıyor falan? İzledin. Sen Hikmet Hanım izledin galiba 11. bölümü. Ama ne kadar çok da konuştum 11. bölümden.
Bir 11. bölüm izlemişim.
Hakikaten. Yok şey vardı mesela, o bana değişik geldi. İşte o mahkeme şeylerinde falan arkada Mehter Marşı çalıyordu. Hiç duydunuz mu onu? Ama şeyle değil yani, gerçek sesiyle Mehter Marşı değil.
Sunan
mesela
Ehli
onun...
Akmam diyor, etrafımı yıkmam
Levne,
diyor.
Aynen. Evet. Aynen. Bu şeyle artık hatırlamıyorum müzikalitini ama hani ya piyanoyla ya işte kemanla bir şeyle çalıyorlardı. O da aklıma enteresan bir detay olarak böyle kalmıştı yani.
Ya mesela ben o ilk bölümleri çok cesur buluyorum. Yani bütün detaylarıyla uzun uzun o dava gerilimini iki aile üstünden göstermesi. Sonra daha sonra bütün dizi boyunca bir şekilde affettirdiği, belki bu açıdan eleştirilebilir, yassıada da savcılarından birini ya da işte affettirmek mi bilmiyorum, bedelli de ödettiği bence. Hani Ahmet Gürsoy'un babası Şevket Gürsoy'un göstermesi. Yani ne tür kararlar alındığı, ne tür tartışmalar yapıldığı, kimlere ne olduğu. Mesela başta da bu Yasemin'in babası bence burada kilit bir nokta. Yani dizi muhafazakar erkekler hakkında ne düşünüyor dersek, muhafazakar güçlü erkekler hakkında, bence Yasemin'in babası o yani. Karısını aldatan, bir şekilde evlenmiş, ailesini kurmuş, aile mefhumuna düşkün ama güce de düşkün ve o zaman o işte özellikle Adnan Menderes döneminde Demokrat Parti'nin Anadolu'daki insanları daha ziyade hani önceki CHP'ye göre kale alma politikasının sonucu olarak bir şekilde yükselmiş ve yükselince de etrafındakileri çok beğenemeyen, böyle bir kimlik bunalımı içerisinde kaldığı için de aslında bedel ödeyen ve bedel ödeten bir adam olarak gösteriyor yani. İşte bu gece şeylerine gitmesi, pavyona falan gitmesi mevzuları falan da bence biraz öyle.
Ya ya tahammül ya sefer öyküsünü okumuştuk ya hani, oradaki karakterlerle çok büyük paralellik arz ediyor. Ona dair de bir bölüm kaydettik diyenler gidip dinleyebilir. Yani o Rıza karakteri tam onu anlatıyor sanki.
Bu arada bu yaşananlar üzerinden birazcık ayrı bir konu olacak ama bir şey eklemek istiyorum. Bazen hani böyle dünyada olan şeylerden çok habersiz yaşadığımızı bazen düşünüyorum. Mesela hani
Ben Pakistan'la ilgili haberleri hiç takip ediyor musunuz bilmiyorum ama böyle onun geç Pakistanlı arkadaşlarla bazen konuşuyoruz. Mesela İmran Han diye onların seçtikleri bir adam var. Aynı şekilde askeri vesayet var. Şey diyor mesela, bir ortadan kayboluyor diyor insanlar. Eğer de işte mesela Twitter'da bir eleştiri yorum yaparsa ertesi gün sabah bir araç geliyor evinin önüne ve o adamdan bir daha haber alınamıyor. Hani bu cümle... Haber alın ne demek? Hani işkence mi ediyorlar? Ölüyor mu? Hapishanede mi kalıyor? Hiçbir şeyden haberin yok. Yani hani geçmişte olunca böyle daha kolay hazmetmesi gibi geliyor insana ama başka yerlerde bunların yaşanıyor olması bana ayrıca çarpıcı geliyor yani. O yüzden böyle bir bilgilendirmede şey yapmışlar. Muhtemelen başka ülkelerde de var. Afrika'da falan da bu darbe olaylarını falan duyuyoruz ama Pakistan'la ilgili sanırım bu ara çok şeyler duyduğum için onu da ayrıca eklemek istedim.
Bence bu dediğin, yani çok akademik bir tartışmaya girmek istemiyorum ama hani bu siyasi analizleri yaparken aşırı kronolojik gitmenin ve bizim gündelik hayatta da bu zamanda şu oluyor, şu zamanda şu oluyor dememizin çok anlamsızlığını da bana gösteriyor. Çünkü mesela yanlış hatırlamıyorsam Bobby Seyit ya da diğer adı Selman Seyit diye bir akademisyenin şeyi vardı, kitabı var mesela. Bu Türkiye'yi de inceliyor ama Kemalizm'den bahsediyor ama Pakistan için. Şimdi ne alaka yani? Ama birçok ülkenin benzer zamanlarda ama aynı zamanda değil, benzer siyasi akımlardan, süreçlerden geçtiğini birazcık tarih okuyunca şey yapabiliyor insan, görebiliyor. Evet. Hani şu an tabii çok hani geniş bir şeyden bahsediyorum ama dediğin gibi hem çok üzücü hem de şu ana bakınca yani sanki o ilerlemeci söylemin, hani sanki kötü bir şeyler oldu ve geride bıraka bıraka ilerliyoruz işte teknoloji geliştiği için ya da artık daha özgürlükçü bir dünya olduğu için falan gibi bir söylem vardı. O bence yavaş yavaş terk edilmeye başlandı sosyal medyayla ve diğer ülkeleri, yani aynı anda olan bir sürü şeyi görmekle birlikte. Türkiye'nin bulunduğu özel şartlar da bence bununla ilgili, yani ekonomik kriz falan gibi şeylerde. Ben yani hani şu an özellikle bu faşizmin yükselişi diyeyim, yani Amerika'da, İngiltere'de, Türkiye'de gibi bir şeyi görünce hatırla sevgili izlerken ki ya neler olmuş, ciğerim yandı, bu nasıl bir şey, artık olmaz hissi yaşadığım o gençliğimi düşünüyorum ve şu an 30 yaşında bu dünyaya bakarken yaşadığım hisler ya da Türkiye'ye bakarken ki çok farklı oluyor. O yüzden de aslında bir siyaset konuşurken çok da lineer bir tarih akışından bahsetmek de ne kadar insanın gözünü kör ediyor falan diye düşündüm. Bu dediğin bana da bunu hatırlattı, açıkçası paylaşmak istedim. Yani çünkü bence bu dizi de o his, yani hatırla sevgili hani bize söylüyormuş aslında. Şu an bunu fark ettim. Yasemin'le alakası yokmuş. Hatırla yani. Unutma bunları. Hani neler oldu, neler neler yaşadık falan gibi bir şey varmış dizinin.
Evet.
Aslında hatırla sevgili de benim gördüğüm şey, nüanslar çok önemli. Yani kimin nerede, ne zaman, ne yaptığı, tam olarak hangi suçların işlendiği, nerede durduğu ve gücün nasıl kullanıldığı çok önemli. Yani ve bunu görebileceğimiz yapımlar da çok önemli. Yani şu an düşünüyorum, bu sadece güzel müzikle ya da ortaya koyduğun bir aşk hikayesi ve farklı görüşteki insanlar birbirini sevebilir mi falan sorusuyla, yani bu soruyu cevaplayabiliriz ama kotarılacak bir şey değil yani. Gerçekten de ben hatırla sevgilinin bu konuda şey, samimi bir çaba gösterdiğini düşünüyorum ve uzaktan bakarak çok dışarıdan bir tartışma götürmediğini düşünüyorum yani.
Ben size bu az önce sorduğunuz farklı görüşten ailelerden gelen iki kişi birbiriyle mutlu ve uzun soluklu bir aşk yaşayabilir mi sorusunu birazcık bu ailelerin gerçekten farklı olup olmadığı sorusunu konuşarak şey yapmak istiyorum. Bir dinleyicimiz çok güzel bir mesaj atmış. Onu okumak istiyorum. Onun üzerinden belki bu sohbete devam ederiz. Şeyma isimli bir dinleyici. Dün ben şey paylaşmıştım, işte bu Ahmet'in babası yaptığı yatsı da savcılığından duyduğu büyük pişmanlık ve işte sonuçta çıkan idam kararından duyduğu sorumlulukla dair bir sahneyi paylaşmıştım. O da şey demişti işte hani Ahmet'in ailesi hakkında. Kendilerince muhafazakar aileyi beğenmiyorlardı diye kalmış aklımda. Gerçi Yasemin'in ailesine günümüz anlamıyla muhafazakar demek ne kadar doğru emin değilim. Ama o dönem özelinde ideolojik farklılıkların Ahmet'in ailesini çok rahatsız ettiğini hatırlıyorum. Halbuki yaşam stili olarak çok benzerlerdi. Aynılardı hatta. Ama işte fikirsel olarak uyuşmak da hayatta bir meselesi davası olan insanlar için en az aynı şeyi yiyip içmek, giyinmek kadar önemli olabiliyor. Sadece nasıl yaşadığın değil, o hayatı yaşarken kafanın içinde hangi düşüncelerin geçtiği de önemli. Maazallah Ahmet Demokrat Partili falan olsa annesi oğlum Fransalarda okudu, boş vakitlerinde likör yudumluyor falan demez, atardı kendini camdan.
Hakikaten öyle yani. İki ailenin aslında gerçekten hareketlerine, işte mesela Yasemin'in doğum günü kutlamaları, işte o danslar bilmem ne falan, hakikaten böyle baktığın zaman çok aslında aynı hayat tarzını süren iki aileymiş gibi duruyor. Orada siyasi ayrım çok iki uçuruma sürüklüyor yani.
Orada sence bence siyasi ayrım da değil. Yani Gürsoy ailesinin yani o elitizmi, bence ciddi bir CHP'nin o zamanlar o eleştirilen elitizmini gösterme kaygısı da vardı dizinin başlarında Selma ve Şevket üzerinden. Beğenmemeleri, yani Yasemin aslında çok iyi bir kız. Yasemin'e bir itirazımız yok. Yasemin bizim gibi falan. Ama hani anne babası olmamış. İşte niye olmamış? Çünkü şeyin, Yasemin'in annesi çalışmıyor. İşte eğitimine evet, muhtemelen ara ver, şey yapmamış falan. Gerçi sonra Almanya'ya falan gidiyor. Herkesi bırakıp sonra geliyor böyle çok career woman modunda, ama yani onların o tutumları çok aşırı üstenci ve insanların bağ kuramadığı ve hani son yıllardaki CHP'deki dönüşümleri yapmaya çalışan dönüşümcülerin diyeyim, ya biz böyle kimseyle derdimizi anlatamıyoruz siz böyle yaptıkça falan, kalmadı öyle eski bir şey demeye çalıştığı insanlar Selma ve Şevket yani. Hani.
Evet, yani bir taraf sanki böyle çok asil ve diğer taraf böyle ayak uydurmaya çalışan ama eskide kalmış ama ayak uydurmaya çalışan bir şey gibi. Hatta bunu kıyafet tartışmasından falan da görüyorsun. Mesela Rıza'nın eşi Nezahat'tı herhalde adı. Şey mesela bir kıyafet diktiriyor kendine ve ona diyor ki işte hani sen hala berberin karısı gibi giyiniyorsun. İşte bir milletvekilinin karısı gibi giyinmiyorsun. Baksana işte şey neydi, Josephine Kennedy miydi? İsmini hatırlayamadım.
Jacqueline Kennedy.
Ha, Jacqueline Kennedy'ye işte bak onun gibi giyin falan. Hani böyle şey, kendini dönüştürmeye çalışan daha Anadolu'lu ama işte ayak uydurmaya çalışan, o iki arada bir derede kalan bir aile şeyi var ve üstten bakış bence de var orada. Diğer taraftan.
Ama orada bir düzeltme yapmak istiyorum. Çünkü bence çok önemli. Orada kadın terziye diyor ki ben Jacqueline Kennedy'nin kıyafetini televizyonda görüyorlar ya hepsi. Onun gibi bana tayör diktireceğim diyor. Kocasına hevesle bunu anlatıyor. Ben senin yanına yakışacağım, işte milletvekili karısı gibi giyineceğim diyor. O da diyor ki tayör mü? Hani bak, çünkü diğerlerinin eşlerini hep böyle sıfır kol ince o dönemin moda elbiselerini, vücudu saran elbiseler giyiyorlar ve hani sen kendini böyle televizyonda gördüğün siyasi bir figürün ünlü bir şeyini taklit ederek küçük duruma düşüreceksin beni de, beceremiyorsun bu işi diye aslında aşağılıyor. Yani dizinin buna bile böyle bir vakit ayırması benim için muhteşem bir detaydı. Hem onların dinamiğini göstermesi açısından, yani adamın karısında tam olarak neyi beğenmediğini, çünkü anlamak gerçekten zor. Yani özellikle bunlar muhafazakar falan diye eleştiriyorlar. Sen evde oturuyorsun, senin annen başörtülü, ne bileyim 7-24 evde 5 vakit namaz kılınıyor, takva yarışı falan oynuyorsun şeyde oyun olarak, kutu oyunu olarak. Çıkıp televizyonda Yasemin mayosuyla şeyde yüzüyor mesela, yüzme yarışına gidiyor, şeyle el sıkışıyor başbakanla falan. Ahmet'le sevgili oluyor, bunu herkes biliyor, işte bir Fransızca şeylere gidiyor, sanat akademisine gidiyor. Bunlara muhafazakar diye beğenmiyorlar falan. Böyle çok
ya
yani
aynen,
kafayı
çok
yedirten
iyi
bir şey. Yani sen yani... Neyse yani.
Daha ne kadar muhafaza etmeyeyim,
bir de o zaman,
değil mi?
Ya bir de o zaman şimdi düşünüyorum, muhafazakar butikler şunlar bunlar, yani tesettür sektörünün gelişmediği falan bir zamanda başımı örttüm tunik bulamıyorum falan, gidip babaanne şeyleri giymemeye çalışmak, struggle yaşıyorsun falan gibi bir temsil yokluğu döneminde şey, yani Rıza seni temsil ediyor falan, değişik bir histi yani onları izlemek.
Ya işte ben de bu noktada bu iki ailenin farklılığının ne siyasi bir farklılık çok ciddi manada, siyasi görüş manasında ya da dini vicdani bir farklılık olduğunu düşünüyorum. Tek farkı statü mevzusu abi. Çünkü ne zaman oldun ve kimin eliyle oldun sorusu. Şimdi baktığın zaman Şevket savcı olarak başlıyor yoluna. Rıza berber olarak başlıyor. Şevket'in karısı doktor, Nezahat ev hanımı. Bu kişilerin kendilerini gerçekleştirmeleri ve statü devşirmeleri Demokrat Parti öncesi bir dönemde vuku bulmuş. Bunlar Cumhuriyet'in ilk o şey, hani altın nesliler. Yani her şeylerini Atatürk'ün kurduğu devlet okullarına, CHP'nin ciddi ideolojik indoktrinasyonuna altı oka falan bağlamış insanlar. Öyle olduğu için o jenerasyon erk sahibi olmalarını CHP iktidarıyla kendi gündelik hayatlarında şeylerine karşı, komşularına karşı vesaire erk sahibi olmalarını, statü sahibi olmalarını CHP'ye bağladılar. Daha sonra Demokrat Parti diye bir şey geliyor ve Demokrat Parti de aslında CHP kadrolarından oluşmuş bir şey. Yani sonunda kendilerini hani ekonomik manada şey olarak düşünürsek bunu, bir şirket piyasada kabul görebilmek için, comparative advantage yaratmak için farklılık, farklı bir yerden ben farklı bir mal satıyorum falana döner ya. Ya birazcık Demokrat Parti'nin hikayesi de bence onun gibiydi. Yani CHP kadrolarından hani Atatürk'ün şey diye çıkardığı, ya hadi ya demokrasi olsun şu ülkede de artık falan diye kurulmasını istediği, arzu ettiği şeylerden sonra o kadrolardan, eski milletvekillerinden birileri çıkıyorlar ve sonra diyorlar ki ya biz şehirli şeyleri alamayız. Şehirli sekülerlerin oylarını alamayız. Zaten onlar CHP'ye veriyorlar. Biz de Anadolu'daki şeyleri, burjuvaları şey yapalım, çalışalım, oradan yürüyelim diyorlar ve öyle bir şey haline geliyor. O süreçte Demokrat Parti iktidarında erk devşiren Rıza ve Rıza'nın ailesi gibi aileler aslında baktığın zaman çok büyük bir farklılıkları yok. Onların yani liberallikleri, onların işte serbest piyasacılıkları bilmem ne falan da yine bence çok self-interest ile alakalı bir şey. Öyle olduğu için bu iki ailenin arasındaki o dinamik böyle çok, yani dizide yansıtıldığı gibi büyük yaşam stili farklılıkları, şunlar bunlar, zihnimizin içinde farklı fikirlerin dönmesi, farklı ideolojilere ayak uydurmamız değil. Abi ben bu grup üzerinden yürüdüm. Ben bu grubun şeyine mihmandarlığında yolumu buldum. Diğerleri bu grubun mihmandarlığında yolunu buldu. Farklı aidiyetlerimiz var. Bir de hani sonradan gelenleri şey yapmış, siz orijinal değilsiniz, biz OG orta sınıfız falan gibi bir hani gatekeeping mevzusu var Ahmet'in ailesinde. Öyle düşünüyorum, bilmiyorum siz katılır mısınız?
Genel olarak bence yani aynı çizgide düşünüyoruz sanırım. Hani o yüzden şeyinde elitizm vesaire falan, işte senin yorumun falan o açıdan bence benziyor. Katılıyorum ben de. Yani siyasi olarak da hani ayrımın da ilerleyen zamanda getirdiği ayrıca bir tansiyon var. Hani işte birinin bir tarafın idamının yeri, şeyinde yer alması falan gibi. Ama bence de öyle bir dinamik daha etkin yani. Toparlayalım mı artık? Güzel oldu yani, bayağı ciddi şeylerden gittik.
Yani orta kısımları çok yer veremeyiz. Zaten biraz da çok karışıyor orada olaylar. Hani bu gençlerin büyüdüğü zamanları. Dizi giderek acıklılaşıyor diyebiliriz bence. Ben size şeyi sormak istiyorum ama şu an bahsetmediğimiz, şunu da konuşsaydık dediğiniz, konuşamayacağız ama sevdiğiniz karakter olur, bir sahne olur, var mı? Kapatmadan bunu sormuş olayım.
Bence Lale ile Teo çok tatlılar ve konuşulmayı hak ediyorlar.
Sen demesen ben diyecektim.
Öyle mi? Ya ben Lale'yi bilmiyorum daha ama şey, bu çifti ayrıca biraz bir 5 dakika kadar belki konuşabiliriz. Hani siz konuşabilirsiniz ama şey eklemek istiyorum. Ben artık bu hangi dizilerde var artık bilmiyorum. Yeni modern yani şey yakın zamandaki, çağdaş zamandaki şeylerde ama bir kulüp dizisinde bu tür azınlıkları görüyoruz Türkiye'de ve bu dizide mesela hani bazı başka şeylerde işte Yunan damatlar bilmem neler falan oldu ama Rum, İstanbul'da Büyükada'da yaşayan Rum bir çocuğun olması vesaire, hani güzel renkler bunlar ve genelde dönem dizisi şeyinde geçiyor ve bir yandan da şey düşünüyor insan, hani artık böyle şeylerin olmayışı hani ya da dizilere girmiyor oluşu bence ayrıca düşündürücü bir şey, güzel bir motif. Yani eklenmesi gereken bir motif ama insan bazen de şey düşünüyor, zaman içerisinde hani tarih içerisinde bu tür azınlıkların Türkiye'den kaybolmaya başladığı, gitmeye başladıkları süreci, ne kadar azaldıklarını ve artık dizilerde bile yer bulamayışları ancak dönem dizisinde ortaya çıkıyor olması bana ayrıca üzücü gelen bir şey, onu da eklemek istedim.
Çok güzel dedin gerçekten. Bir de bence dediğin o mesela burada işte Lale ile Teo çok ileriki zamanlarda evleniyorlar. Şu an bu tarz farklı kültürlerin evlenmesi gibi şeyler olmuyor değil ama bence insanların artık işte uçakla vesaireyle birçok yere gidebilmesi, öğrenciyken farklı ülkelerde vakit geçirmesi gibi ya da turizmin iyice artık hani dünya kazan ben kepçe gibi bir yere varmasından ötürü artık hani böyle yerleşik kültürler arası evlilikler değil de hani dediğin gibi hem ötekinin yerinden olmasıyla alakalı orada bir şey var. Yani yokluk var diyeyim. Hem de ne bileyim işte Müslüman İstanbul'da Ama işte Amerikalı Müslümanla tanışacağı bir farklı şeyler oluyor, ortamlar oluyor. Ya yurt dışında evleniyor ya başka bir yerde ya da işte Arap'la vesaire. Hani aslında şu an belki dediğin şeyi Türkiye'de Suriyelilerle evlilik yapan insanlar nasıl muameleye maruz kalıyorlar gibi bir önemli soruyla bırakabiliriz. Bence önemli bir mevzu. Çok evet. Da kalabalık bir nüfus ve çok da karmaşık bir mesele olarak bir ayraç koymak isterim oraya. Ben de Lale ile Teo diyecektim. Yani Teo'nun arkadaşlığı, sonra o Lale ile evlenme döneminde yaşadığı o güvensizlik halleri, yani bana nasıl davranılacak, ben nasıl yapacağım, aşkıma nasıl sahip çıkacağım falan gibi. Ben yani genel olarak diziyle ilgili bunu çok konuştum, o yüzden şöyle özetlemek istiyorum. Dizide en sevdiğim şey çok fazla olay olurken bize gazete küpürlerinde bunu göstermesi ve sonra insanların bir karakterin başına bir şey geldiğinde ya da bir siyasi değişiklik hakkında oturup sohbet ettiklerinde herkesin fikrinin bir şekilde sorulması veya söylettirilmesi, yani ve o aradaki farkların çok olması. Yani mesela biri haksızlığa uğruyor, evet herkes ona üzülüyor ve herkes o haksızlığın olmaması gerektiğini düşünüyor. Ama bir yandan da biri çıkıp diyor ki mesela bu şöyle bir şey, ben bunu buna benzetiyorum. Bu böyle bir şey, ben tamamen haksızlığa uğrayan kişi gibi bakıyorum olaya. Ya da ben birazcık da böyle bakıyorum, keşke böyle olmasa. Yani aslında benim tuttuğum bir taraf yapıyor haksızlığı ama ahlaken yanlış buluyorum ama keşke böyle olmasa falan. Yani bu tarz çeşitliliklerin sohbet ortamı içerisinde dizide defalarca görülmesi ve çok ağır olaylar oluyor. Yine de genel olarak karakterlerin iyi ve adil olma çabası. Yaşar karakteri kötü gösterildiği anlarda bile bence dizi tarafından anlaşılmaya çalışılmış bir karakterdi diye düşünüyorum mesela. Rıza aynı şekilde yaptıklarıyla yüzleştirilmiş bir karakterdi. Yani hiçbir karakter yaptıklarıyla, yaşadıklarıyla yüzleşmeden öbür tarafa geçip de bir anda iyi olmuyor. Bir anda hiç geçmişini unutmuyor. Ve Yasemin'le Ahmet'in evliliğinin son zamanlarda getirildiği gerçekçi noktanın da ben önemli olduğunu düşünüyorum. Böyle işte Yasemin, Ahmet'in öğrencisi, ona aşık, onu kıskanıyor ve artık yani genç çıtı pıtı bir kız olmadığını fark ettiği günler yaşıyor falan böyle. Yani bilmiyorum ya, çok övdük ama güzel diziydi arkadaşlar deyip ben susayım artık. Hikmet Hanım, pardon.
Valla güzel bir yerde bence bıraktın. Bir yorumlarını bekliyoruz diyelim dinleyicilerimizin. Değinmediğimiz şeyler varsa ya da bizden benzer şekilde düşündükleri ya da bizden farklı hislerle tecrübe ettilerse bu diziyi bizimle paylaşırlarsa seviniriz. Merakla yorumlarını bekliyoruz.
Evet. Devrimci şarkılar dinleme eşliğinde podcast'ımızı dinleyin. Bu arada bu after credits olarak anlatacağım şimdi, bitirdim bölümü. Arkadaşlar bu diziyi nasıl konuşacağız diye düşünürken böyle kafamda acayip bir şey, anılar boşaldı yani. Ben yıllar önce işte ortaokulda bu dizi yayınlanırken bu Türkçe dil bilinci mevzusuyla ilgili bir şeye üye olmuştum, bir kulübe. Ve öyle şeyler okuyordum. Sonra bir radyo programına çıkıp bu dizinin ilk sahnelerinde abim Michelle izdivaç teklif edecekmiş cümlesini Işık'ın Defne'ye söylediği, çocuk Işık'ın çocuk Defne'ye söylediği kısmı örnek verdiğimi hatırladım. Ve sonra o radyo programını, çok da ünlü bir radyo kanalında bizim kaydımızı montajlamayı tamamen iplemeyerek saçma sapan ortasında tekrar hadi şimdi güldük şimdi sıfırdan başlayalım falan gibi ifadelerin olduğu haliyle yayınladığını bayağı prime time'da radyoda, böyle bir anı... baş başa bırakmak istiyorum. After Credit'e kadar dinleyenler varsa ne saçma bir şey olduğunu ve podcast kariyerimi aslında ortaokulda başladığımı hatırlıyorum.
Güzel anıymış.
Hadi bize eyvallah. Hoşçakalın.
Aynen. Görüşürüz.
Görüşmek üzere.